Ayrım 26, sayfa 245. Vecdi Vardar, o pazar Selçuk'un evine yemeğe giderken oğluna haberini vereceği yolsuzlukları kafasında sıraya koymaya çalışıyordu. Selçuk'un fabrikadan mal kaçırıldığını öğrendiği zaman nasıl bir tavır alacağını merak ediyordu. Büyük oğlu her şey olabilirdi ama böyle bir tezgaha göz yumamazdı. Şükrü tek başına böyle bir soyguna cesaret edemezdi. Mümkün değildi. O zaman ona en yakın isim Okan'dı. Bu durumda Zinet'in ekibi büyük bir suçlama ile karşı karşıya kalacaktı ve kendilerini temize çıkarmaları zor görünüyordu. Vecdi Vardar, defolu ve seri sonu damgasıyla piyasaya elden verilen malların tespitini yapmaya çalışırken, parça bez satış fiyatlarının da piyasanın çok altında olduğunu görmüştü. Bundan da birilerinin çıkar sağladığından adı gibi emindi. Muhakkak bu büyük indirim karşılığı satışı yapan alıcıdan yüzdesini almaktaydı. Gerçi Selçuk'un Belçika'dan aldığı makinelerden kendisine pay aldığını biliyordu ama müdürlerine de böylesine imkanlar tanıyor olması çok gerçekçi gelmiyordu. Neyse, konuştuklarında anlayacaktı. Kafasını en azından oğluyla baş başa kalıp konuşacağı saate kadar dinç tutmaya ve günün tadını çıkarmaya karar verdi. Yemeğe Okan, Tarık, Nesibe ve Saffet Atay da davetlilerdi. Vecdi Bey, Okan'la el sıkışırken onun gözlerinin içine dikkatle baktı. Duyduklarıyla ilgili onun ne kadar katkısı olduğunu, daha doğrusu onun ne kadar sebeplendiğini bilemiyordu. Genç adam son derece kibardı ama belli ki onun için tek patron Selçuk'tu. Nesibe Hanım, Selçuk'a verdiği beğeni desteğini bu defa Zinet'e yönlendirmiş görünüyordu. Yemek masasından kalkıldığında özellikle herkesin duyacağı şekilde "Zinet, seni tebrik ederim kızım" dedi. "Çok güzel yetiştiriyorsun kendini. Böyle bir evi çekip çevirmek öyle her kadının harcı değildir. Böyle bir hayata doğanlar için bile zordur. Sen çok mükemmel bir şekilde başarmışsın bunu. Her şey kusursuzdu. Ellerine sağlık." Vardar ailesinin en snob, en mükemmelliyetçi ve sert mizaçlı kadınından duyduğu iltifatlarla Zinet'in yüreği yağ bağlamıştı. Nesibe teyzesinin Selçuk üzerinde bırakacağı miras dolayısıyla biraz da olsa tesiri vardı. Kocasıyla ilişkisi bir gün ters giderse, Nesibe Vardar'ın desteğini kazanmış olmak Zinet için çok önemliydi. "Sizin gibi öğretmenim olduğu için şanslıyım" dedi, olabildiğince tatlı bir sesle. Nesibe Hanım kocasına döndü. "Ben dememiş miydim sana Saffet, bu kızda azim var diye." Saffet Atay böyle bir konuşma hatırlamadıysa da gerekli olduğu için gülümseyerek başını salladı. Karısı bir şey diyorsa bir sebebi vardı. Onu yalancı çıkaracak değildi. Nesibe Hanım özellikle hamileliğini öğrendikten sonra Zinet'e hamilelik konusunda kendisini kaptırmış devam ediyordu. "Böyle yorucu davetlere filan ara ver artık. Mümkün olduğu kadar dinlenmen lazım. Bu koca ev zaten kendi başına büyük iş." Zinet kendisi hiç doğurmamış Nesibe Hanım'ı büyük bir alçak gönüllülükle onun egosunu okşayacak en uygun yüz ifadesi ve pür dikkatle dinliyordu. "Dediklerinizi yapacağım Nesibe teyzeciğim, hiç merak etmeyin" dedi. Kahveler içilirken Vecdi Vardar oğluyla konuşmak istedikleri konusunda sabırsızlanmaya başlamıştı. Fincanı elinde ayağa kalktı ve Selçuk'a "Yalnız konuşabilir miyiz?" dedi. "Yine neler var aklında baba? Ağız tadıyla bir aile yemeği yemeyecek miyiz?" "Benim ağız tadımı kaçıran şeyler var Selçuk. Senin haberin olduğunu sanmıyorum." Selçuk, babasının bekletilmeye gelmeyeceğini, şayet salondan bir an evvel uzaklaşmazlarsa, her ne söyleyecekse herkesin içinde rahatlıkla söyleyebileceğini bilirdi. Buna mahal vermek istemedi ve "Gel o zaman, yan tarafa geçelim" dedi. Tarık, Okan'la sohbette olduğu köşeden babasının ve ağabeyinin hoşnutsuz ifadelerle konuşmalarını ve salondan ayrılışlarını izledi. Her an bir pantomim yaşanabilecek gibiydi. Onlar gözden kaybolunca dikkatini tekrar kendisiyle konuşmakta olan Okan'a yönlendirdi. Karşısındaki, aileyle hiçbir kan bağı olmayan, işin kuruluşunda, yükselişinde hiçbir katkısı bulunmayan biri olarak kendisine hazır sunulmuş koltuğunun verdiği rahatlıkla şimdi ona holdingin nasıl gelişmekte olduğunu anlatıyordu. Tarık Okan'ın kendisini gerçekten bir şeylere yönettiğine inandırmış olduğunu hayretle fark etti. Şayet Tarık holdingden ayrılmamış olsaydı onun yapmakta olacağı görevi üstlenmiş olan genç adamın yönetici ünvanının ve aldığı maaşın sarhoşluğunda aslında sadece Selçuk'un piyonu olduğunu ve işleri ancak ve ancak onun istediği gibi yürütebileceğini henüz kavramadığı belliydi. Ama belki de farkındaydı ve bu işine geliyordu. Zira Selçuk'un dediklerini itirazsız yerine getirerek görevinde kalması ve avantajlarından istifade etmesi garantiydi. Tarık, Okan'ın kibar ve yumuşak görüntüsünün ardında zordan kolaya geçmekte avantajlarını çok iyi kullanacak kurnazlıkta bir karakter yattığını hissediyordu. Ama her nasıl oluyorsa ablasında çok bariz belli olan yükselme, önemsenme hırsını yumuşak bakışları, kibar duruşu ile kamufle edebiliyordu. Tarık, bir an için şirket bünyesinde kalıp şu an onun yerinde olmak isteyip istemeyeceğini düşündü. Yok hayır, kesinlikle karşılığında ne verirse versinler, Selçuk'a satılan bir ruh olmak istemiyordu. Nasılsa yerini alacak çok satılık vardı. Uzun zaman önce vermiş olduğu karardan halen daha pişmanlık duymadığını bilmek keyiflendirmişti Tarık'ı. Tatlı bir tebessümle yeni yetme holding yöneticisini dinlemeye devam etti. Yan salonda kapalı kapılar ardında Vecdi Vardar kaynağının ismini vermeden Selçuk'a fabrikadan mal kaçırıldığını anlatıp cümlesini yeni bitirmişti ve şu anda oğlunun göstereceği reaksiyonu bekliyordu. Selçuk'un ne hayret, ne kızgınlık, ne de aldatılmışlık hissi duymamış olması babasını şaşırtmıştı. Vecdi Bey'in aklına bir tek şey geliyordu, o da oğlunun anlattıklarına inanmamış olmasıydı. Bu da dedikodu değil dedi. Kendim bizzat araştırdım ve başında olanları da biliyorum bu işin. Selçuk'un babasını kerhen dinlediği ve şu anda burada onunla olmaktan sıkıldığı çok belliydi. Baba dedi, şu dedektiflik işini bıraksan artık. Çok yaşlandın. Sana yanlış şeyler yaptırıyor bu inadın. Ben bu inat sayesinde işi sana teslim ettiğimiz güne getirmiştim. Çalıştırdığın adamlara güvenmezsen nasıl huzur sağlayacaksın işte? Aa bak o başka. Adamının dürüstlüğüne bağlı. Neden bir başkasının ismini vermedim de sana üç kişininkini verdim? Çünkü onlar benim getirdiğim adamlar. Garezin var onlara. Saçmalama Selçuk. Sana rakamlarla bilgi veriyorum. İki yeni hempan ve personel müdürün hep beraberler bu işte. Selçuk, İngiliz çay masasına eleti dayanıp kollarını göğsünde kavuşturdu. Sağ bacağını solunun üzerinden çaprazladı. Artık babasına yalan söylerken eskiden olduğu gibi huzursuzluk duymuyor, onu en azından ikna için uğraşmak gereğini hissetmiyordu. Bu öylesine hür kılıyordu ki onu, neredeyse uçabilirdi. Çocukluğundan beri direktifleriyle kompleks sahibi olduğu babasının şu anda karşısında bir bildiğini ispat etmek için paralandığını görmek öylesine huzur veriyordu ki konuştukları konunun ciddiyetinden uzak bir sırıtış yayıldı dudaklarına. Baba dedi, bak sen istersen polisi oynamaya devam et. Ama benim adamlarım için de hırsız arama, tamam mı? Vecdi Pardar bu defa işin ucunu bırakacak gibi değildi. Ben hırsız aramıyorum. Hırsızların zaten var. O zaman kalsaydın yönetim kurulunda hesap sorsaydın. Bayılıyorum bu aileye. Hem elini taşın altına koymazlar, hem de sorgularlar, suçlarlar. Bu aile derken kendi ailenden bahsediyorsun Selçuk, unutma. Vallahi sana bir şey söyleyeyim mi? Bu aileyi ne kadar sahiplenmek istiyorum artık bilmiyorum. Kasaya sahip çıkıyorsun ama. Selçuk arsızca güldü. O benim sorumluluk alanımda ama ailenin fertleri değil. Her koyun kendi bacağından asılır. Vecdi Bey alaylı, mezbaha çalıştırdığını bilmiyordum dedi. Bana sarkazm yapma baba. Söylediklerimi sorgulamak, araştırmak için bir gayret göstermeyeceksin değil mi? Sormama bile gerek yok. Benim adamlarım benden habersiz bir şey yapmazlar. Vecdi Bey her şeye rağmen bu kadarını beklemiyordu. O zaman dedi, olan bitenden sen haberdarsın. Soygunu destekliyorsun. Bunları söylerken yine de bir ümit, aldanmış olmak dileğiyle oğlunun aksine bir şey söylemesini bekliyordu. Ama öyle olmadı. Selçuk babasının omzuna elini koydu ve ders verir edayla konuştu. Sana dediğim gibi baba, artık dedektifliği bırak. Kendine zarar veriyorsun. Çekil evine, yaşlılığının tadını çıkar. Yanılmamışım. Senin ibadetinin de göstermelik olduğunu tahmin etmiştim. Allah korkusu olan adam senin yaptığını yapmaz. Allah senin gibi düşünmüyor demek ki. O benim yanımda. Vecdi Vardar oğlunun megalomanisinin derecesinden hayretle ona önce bir şey söylemeden dik dik baktı. Sonra buna nasıl hükmettin diye sordu. Görmüyor musun işlerim nasıl yolunda gidiyor? Demek ki birilerinden hayır dua alıyorum. Benden olmadığı kesin. Her neyse bu konu kapanmıştır artık çıkalım. Vecdi Vardar oğluna karşı son bir koz kullanmaya niyetliydi. Salona açılan kapıya doğru yürürken ben bunu bir de Okan'a soracağım dedi. Selçuk aniden durdu, sinirden yüzü kızarmıştı. Babasını omzundan tutup dişlerinin arasından tıslar gibi konuştu. Sakın bunu yapmaya kalkma. Vecdi Bey kararlılığını gösteren bir bakışla oğlunun omzundaki elini alıp indirdi ve kapıyı açtı. Selçuk onu engelleyemeyeceği telaşıyla seslendi. Baba! Vecdi Bey salonda Tarık'la Okan'ın durduğu köşeye doğru hızlı adımlarla ilerledi. Selçuk onun yanı başında yürürken kararından vazgeçirmeye çalıştı. Sesi sinirli ve sertti. Baba bunu yapmayacaksın. Benim evimde bunu yapmayacaksın. Vecdi Vardar durdu ve onun yüzüne sanki kelimelerle vurur gibi konuştu. Burası senin evin değil. Anlamadım. Burası senin evin değil dedim. Şirket kasasından yapıldı. Lojmanın farz edebilirsin ama evin değil. Ama tapusu bende. Tapusu sende olabilir ama hakkın gözünde bu seni evin sahibi yapmaz. Selçuk babasına bir yabancıya bakar gibi baktı. Hırsını saklayamadığı bir ifadeyle sordu. Meğer ne çok hesabın varmış benimle. Nedir alıp veremediğin baba? Devrini tamamladığın için mi? Bana gücün artık yetmediği için mi? Şirketi senin istediğin gibi yönetmediğim için mi? Vecdi Bey oğluyla daha fazla konuşmasının hiçbir anlamı olmayacağına inanmıştı. Sorulara cevap vermek zahmetine bile girmedi, dikkatle onları izlemekte olan Okan'ın yanına doğru yürümeye başladı. Selçuk bir hışım atılarak onun önünde durdu ve derhal bu evden ayrılmanı istiyorum dedi. Vecdi Vardar, oğlunun bütün kötü zaaflarını artık kabul etmiş olsa da duyduğu son cümleye inanamayarak hayretle baktı. Beni kovuyor musun diye sordu. Nasıl kabul edersen şu an tek bir kelime daha etmeden bu evden çıkmanı istiyorum. Geniş salonun diğer ucundaki misafirler ve Zinet, baba oğlun arasında tatsız bir şey yaşandığını anlamakta gecikmemişlerdi. Seslerin yükselmesiyle birlikte hepsinin bakışı onlara döndü. Salondakiler nefeslerini tutmuş, patlamak üzere olan bir yanardağı seyreder gibi tartışmayı izlemekteydiler. İnsan ilişkilerinde duygusallığı bir araç olarak kullanmayı hiçbir zaman benimsememiş olan Vecdi Vardar, bu yaşına kadar kalbinin böylesine kırıldığını hiç hatırlamıyordu. Yüreğine bir bıçağın saplandığını hissetti. O andan itibaren bu evde kaldığı her saniye onun için biraz daha gurur kırıcı olacaktı. Buradan çıkıyorum Selçuk ve bu son çıkışım olacak. Tarık o güne kadar babasını hiç bu kadar sarsılmış görmemişti. Hemen yanına gitti, bir şeyler söylemek istedi ama Vecdi Bey sağ elinin işaret parmağını kaldırıp beni sakın durdurmaya kalkma dedi. Bu evde işim yok artık. Genç adam adet yerini bulsun diye geldiği davetten ayrılışına böyle tatsız bir hadise sebep olduğu için üzgün ama fırsatı değerlendirmek üzere ben de seninle geliyorum baba dedi. Nisife Hanım gördüklerinden genel anlamda aile adına rahatsız olmuştu. Bu hiç hoş değildi. Üstelik bir gelinin ve onun erkek kardeşinin yanında yaşanan bu aile tartışması onların gözünde Vardar adının saygınlığını zedeleyeceği için hem Selçuk'a hem de Vecdi Vardar'a kızgınlık duymadan edemedi. İşin raydan çıktığının farkında olmasına rağmen durumu toparlayabilmek ümidiyle ''Neler oluyor Allah aşkına?'' diye sordu. Selçuk babasının Tarık'ın yanında salonun çıkışına doğru ilerleyişini umursamaz görünüyordu. Kanepeye yerleşirken ''Ne olacak?'' dedi. Her zamanki Vecdi Vardar saçmalıkları. Zinet de yaşananlardan son derece rahatsız olmuştu. Tam aileyi yeniden bir araya getirip klanın kraliçeliğini yapmayı planlarken şu olup biten hiç hoş olmamıştı. Kocasının yanına yaklaşıp Selçuk babanın gönlünü alıp geri getirmeliyiz bence diye fısıldadı. Bence de araya girdi Nesibe Hanım. Her ne olursa olsun o senin baban. Selçuk'un bakışı üzerine iki kadın da söylediklerinin hoş karşılanmadığının farkında başka bir söz etmekten kaçındılar ve Vecdi Bey'in ardından dışarıya çıktılar. Vecdi Bey Tarık'ın yanında arabasına doğru yürümekteydi. İyi ki Azra seyahatte de bugün burada değildi dedi. Oğullarımdan birinin bu kadar düştüğünü görmesini istemezdi. Tarık, babasının Selçuk'la küsüşmesinden hoşnut olmasına rağmen kalbinin kırılmasından dolayı üzülüyordu. Babacığım, bence yola çıkmakta acele etmeyin. Eminim, çoktan pişman olmuştur ve şimdi arkanızdan koşup özür dileyecektir. Hiç sanmam. Bu kadar kabalaşmış olamaz. Gelecektir. Evin kapısının açıldığını duyan Tarık durup geri döndü. Nesibe Hanım ve Zinet'in kendilerine doğru gelmekte olduğunu görünce babasını durdurdu. Ben sana demedim mi? Bak, elçilerini göndermiş bile. Vecdi Bey durup bekledi. İlk konuşan Nesibe Atay oldu. Vecdi, hay Allah aşkına. Her neyse, konunuz iş buraya gelmemeliydi. Vecdi Bey bu cümleden iki kadının Selçuk'un özrünü iletmeye gelmediklerini hemen anlamıştı. Hiçbir şey bilmiyorsun Nesibe, dedi. Kovulduğum bir yere geri dönecek değilim. Hele bu ahlaksızlığı yapan kendi oğlumsa. Zinet, kayınpederinin gönlünü almanın çok zor olacağını tahmin ediyordu ama onun oğlunu böyle bir kalemde silebileceğini sanmıyordu. Kendince elinden geleni yapmaya çalıştı. Vecdi Bey, lütfen. Selçuk çok stresli bir zamanında. İsteyerek sizi kırmadığından eminim. Hadi gelin içeriye. Selçuk'un özür dilediğine dair bir işaret vermediniz bana. Kadınlar cevap veremediler. Sizi Selçuk göndermedi değil mi? İstersen biraz bekleyelim baba, dedi Tarık. Vecdi Bey eve doğru dönerek salonun pencerelerine ve sokak kapısına baktı. Selçuk'tan ümidini kesmiş olmasına rağmen onun yaptığı terbiyesizlikten biraz utanmış, pişmanlık duymuş olabileceğini düşünerek olduğu yerde oyalanmaya çalıştı. Ama Selçuk böyle bir yüreklilik gösteremedi. Diğerleri de artık üstelemekten vazgeçmişlerdi. Sessizlikten cevabını almıştı Vecdi Bey. Hadi eyvallah, dedi ve şoförünün açtığı kapıdan arabasına bindi. Kendisini geçirmekte olan Tarık'a, bir ara uğra bana. Konuşacaklarım var seninle, dedi. Araba bahçeden ayrılırken Nesibe Hanım halen daha baba oğul arasında hangisinin tarafında olması gerektiğine karar verememişti. Zinet ise ne kocası ne de kayınpederi üzerinde bir gücü veya hatır olmadığının farkında üzüntü içindeydi. Vecdi Bey bir tek babasının ölümünde gözyaşı dökmüştü. Ölüm dışında ağlamak isteyecek kadar üzüldüğünü, kırıldığını hiç hatırlamıyordu. Selçuk'un evinden babasını kovacak kadar aşağılaşmasının yanı sıra onun kendi oğlu olması çok gururuna dokunmuştu. En azından karısının bu davete bir bahane yaratıp gelmemiş olmasına memnundu. Yol boyu o kadar özenli bir tahsille ve ümitlerle yetiştirdiği bir evladın daha fazla ne kadar hain, düzenbez olabileceğini düşündü. Durdu. Selçuk'tan daha iyi bir örnek aklına gelmedi. Ailede böylesi hiç olmadığı gibi çevresinde de benzerini bulmak zordu. Bu bir baba olarak çok ağır geliyordu. Acısına en iyi ilaç onu hayatından çıkarmak, yok farz etmek olacaktı. Selçuk amcasının vefatının ardından babasının da hayatından çıkmış olmasından büyük bir huzur duymuştu. Ona her ne kadar doğru dürüst hesap vermese de ikide bir sorgulanmak ve kontrol edildiğini bilmek hep ağız tadını kaçırmıştı. Şimdi bir kuş kadar hürdü. Holdingi yeni eklenen sanayi kollarıyla beraber sanki sıfırdan yarattığı bir imparatorluk olarak görüyordu. Ve kendini kimseye hesap vermekle yükümlü hissetmiyordu. Hayalini kurduğu güce ulaşmıştı. Şimdi uluslararası yarışlara katıldığı harika bir yerkenlisi, saray yavrusu bir evi vardı. Kendisinin, karısının, evlerinin özel masrafları, satın aldıkları eşyalar, tablolar dahil zaten şirket kasasından görülüyordu. Ortak kasada toplanan holding hisse senetlerinin hepsi onun portföyüne girmişti. İstediği zaman istediği hem pahasına hediye yapıyor, bir taraftan da şahsi hesabı hızla kabarıyordu. Holding'in tüm alım ve satımlarıyla şahsen ilgilenmekte ve fatura değerleri abartılan her işlemden hesabına yüzdeler akmaktaydı. Aldığı yüksek maaş ve primler bir yana, bu yüzdeler içinde kendi kendine bir özür bulmuştu. Bu işleri bir başkasına verse o yüzdeler o başkasının cebine gelecekti zaten. Hiç değilse yine ailede kalmaktaydı. Onun için aile artık vardarlar değil, sorgusuz sualsiz onun programlarını uygulayanlardı. Üstelik şimdi bir de veliahtı doğmuştu. Şimdi kendi çekirdek ailesini büyütme ve daha da zenginleştirme zamanıydı. Selçuk kendisini bu fikre öylesine kaptırmıştır ki alınan kredilerin faizleri, işçi ve memurlar için sosyal sigortalara yatırılması gerekip de borç olarak biriken primler, onların faizleri sanki bir problem değildi. Hilelerine göz yumduğu yardımcılarının şirket bilançosuna verdikleri zarar, yalan dolan, göz boyamalık hesaplar artık yeni holding yönetiminin ortak politikası olmuştu.